بسم الله الرحمن الرحيم. Ya Rabbi her şeyimizi sana borçluyuz. Bizi yaratan, yaşatan, öldürüp yeniden diriltecek olan sensin. Kısa süre kalacağımız şu dünyanın bir takım çekici nimetlerine aldanarak ebedi hayattan mahrum olan kişilerden olmamamızı nasip eyle. Bize doğruları göster. Doğrulara sadece senin rızan için uymayı, doğruları savunma konusunda dik durmayı ve görevlerimizi de aksatmadan yapmayı hepimize nasip eyle ya Rabbi. Değerli izleyiciler, şu anda Ramazan'ın öncesi son cumartesindeyiz. Allah nasip ederse önümüzdeki çarşamba günü oruca başlayacağız. Biliyorsunuz her Ramazan'da bazı konular tartışılır. Tabii birçok konu tartışılır. Ama en başta gelenleri işte hilalin gözükmesi, Ramazan başladı mı, başlamadı mı? İkincisi, teravih namazı. Üçüncüsü ve herkesi ilgilendiren imsak vakti. Oruca saat kaçta başlayacağız, ne zaman başlayacağız? Bunu biliyorsunuz, yıllardır dillendiriyoruz ama her zaman su içiyoruz ama susadıkça da yine içmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bazı şeyleri sürekli yapmak icap ediyor. Bunu da bugün inşallah yeniden yapacağız. Allah nasip ederse. Eskiden hilal tartışmaları çok yoğun olurdu. Ramazan yaklaştığı zaman işte bugün oruca başladık mı başlamadık mı falan diye bir sürü şeyler olurdu. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı bir uluslararası toplantı yapmıştı, Hilal Konferansı. O konferansa ben de katılmıştım İstanbul Müftü Yardımcısı sıfatıyla. Yani gelenlere ev sahipliği yapmak için katılmıştım. Yoksa bir ilim adamı sıfatıyla katılmamıştım. Şimdi uluslararası bir toplantıydı. O zaman bu konular tartışıldı, bir sonuca varıldı. Hesaba göre hilalin belirlenmesi üzerinde ittifak edildi. Ama onun dini kaynakları ortaya konmamıştı. Yani Kur'an ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinin bizi hesaba yönettiği ifade edilmemişti. Orada sadece şöyleydi. İşte اِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالِ falan. اِذَا رَأَيْتُمْ, o Arapça bilenler bilir. Ra'a kelimesi işte efal-i gruptandır. Alime ile aynı manadadır. İşte o ra'a kelimesinden hareketle ilme geçtiler. Oradan işte efendim astronomik veriler falan. Halbuki hiç kimsenin aklında bu konunun şeye esasen hem ayetlerde hem hadislerde hesapla olmasının emredildiği şeklinde bir şey yoktu. Çünkü bizim ilmi geleneğimizde bir ezbercilik vardır maalesef. Ezbercilik olduğu için de hiç kimse şey yapmaz. Evet, ilmi geleneğimizde ezbercilik olduğu için hiç kimse eskiden duyduklarını tartışmaz. Herkes böyle ezberlediğini söyler, onu da ilim zanneder. Şimdi bu konularda tabii çeşitli şeyler var. Suudi Arabistan çok fazla şey yapardı, böyle karışıklığın merkezi halinde olurdu. Dinlerler, işte hilal gözüktü, gözükmedi falan. Bir gün, bugün hepinizin ya da çoğunuzun ismini bildiği Yusuf el-Karadavi burada, işte İslam Alimler Birliği Başkanı mı ya? Dünya İslam Alimler Birliği Başkanı şu anda değil mi? Ha. Yusuf el-Karadavi burada. Bu dediğim 80'li yıllarda, evet. Yani belki 86-87 falan olabilir. Yusuf el-Karadavi burada, Abdullah el-Meni, Suudi Arabistan'dan. Abdullah el-Meni, Suudi Arabistan'da Ramazan'ın başlangıcını ve bitişini ilan eden yetkili kişi. Yani yetkili olan kişi. Ramazan'ın başlangıç ve bitiş şeylerini ilan ediyor. Bir de Abdüssettar Ebu Gudde. Abdüssettar Ebu Gudde de çok tanınmış bir ilim adamıdır. Hala şu anda çok etkili bir kişidir. Şimdi ve ben dört kişi İstanbul'a gelmişler. Bir ilmi toplantı yapmıştık. Yani 86-87 olabilir az önce söylediğim gibi. Şimdi Boğaz'da bir lokantada yemek yiyoruz. Yemek sırasında Yusuf el-Karadavi şeye dedi ki, Abdullah el-Meni'ye, yani hilali o ilan ediyor, herkes etkileniyor ondan, oruca başlıyorlar, bitiriyorlar falan. Dedi ki, ya dedi, sen dedi, hilali Ramazan başladı diye ilan ediyorsun, bayramı ilan ediyorsun. Ben Katar'da ikinci gün bile hilali göremiyorum, bu nasıl oluyor dedi. Sen birinci günde nasıl görüyorsun dedi. Dedi ki, ne bileyim işte, gördüm diyorlar. Ben de ilan ediyorum. Abdüssettar Ebu Gudde dedi ki, ya üstadım dedi, gerçeklere aykırı şahitliğin kabul edilmeyeceğini bilmiyor musun dedi. Yani biliyorsun ki o gelip söyleyen adamlar doğruyu söylemiyorlar. O da ne bir falan dedi. Şimdi ertesi akşam o Boğaz'da hani bir de bir lokanta var. Neydi o şeyin? Belediyenin de bir lokantası var. Onun tepesine çıktık. Hidiv Kasrı, ha, Hidiv Kasrı'nda tepeye çıktık ve şeyde Ramazan'dan bir ay kadar önce, bu dediğim, yani şöyle Şaban ayının başları, çıktık oraya, baktık ki işte hilal gözüküyor. Yusuf Kardavi şeydi, Abdullah el-Meni'ydi, bak seninki bakıyor dedi. Şimdi Abdullah el-Meni'ye göre yanlış. O da tabii bir şey söyleyemedi. Şimdi şey yaptık. Ertesi sene Ramazan'da bir toplantı vardı şeyde, Mekke'de. Baktım ki o sene Ramazan'ı vaktinde ilan ettiler. Allah Allah dedim, ya iyi, yani burada bir yanlışlık yok. İşte Mekke'ye gittik, Kabe'nin hemen yanında bir büyük bir otelde toplantı vardı. Orada girdim içeriye. Abdullah el-Meni geldi. Ha şöyle söyleyeyim, abi bak eksik oldu. O sene, onlarla görüştüğümüz sene, o Şaban ayında görüştük. Ramazan ayında ben şey yaptım. Bir umreye gittim, Türkiye'nin böyle önde gelen siyasi ve ticaret adamlarıyla beraber gittik umreye. Bayrama yakın şey yaptılar. İlan etmiş şey Suudi Arabistan bayram falanca gündür diye, Türkiye'de bir gün sonrasını ilan etmiş. Çünkü Türkiye'deki şeyler gerçekten doğru, yani biraz sonra Yahya bunun kaynaklarını da söyleyecek size. Allah hesabı emrediyor, Türkiye'de hesabı uyguluyor. Dediler ki bana akşamdan, ya hocam yarın bayram edecek miyiz etmeyecek miyiz? Çünkü Suudi Arabistan hesaplarına göre ertesi gün bayram ya. Dedim ki vallahi ben Suudi Arabistan'ın bu ilanının yanlış olduğunu çok iyi biliyorum. Ben yarın oruç tutacağım. Size de karışmam. Ne yapıyorsanız yapın dedim. Neyse gittik akşam Mekke'de işte otelde iftar yaptık. İftardan sonra ben odaya çıktım. Şöyle bir televizyonu bir açtım. Baktım ki orada bir altyazı var. Diyor ki, hilal gözükemediğinden yarın oruç tutulacaktır. O saatte hilal gözükmek için, görmek için millet şeye çıkar, sahraya çıkar. Sen gözükmediğini nereden şey yapıyorsun? Ha dedim, Abdullah el-Meni akıllanmış galiba. Baktım telefon numarası yanımda değil, yoksa açıp tebrik edecektim. Neyse. Ertesi sene baktım Ramazan'ın başlangıcında doğru şey yaptı. İşte gittik Medine'ye, Mekke'ye. Girdik otele gittik, orada toplantı. Abdullah el-Meni geldi, sarıldı falan. Hoş geldin falan. Hoş bulduk. Ya ne yapıyorsun dedi, emekli oldum dedi. Ha belli oluyor dedim, emekli oldum. Emekli olduğum belli oluyor çünkü zamanında ilan edildi. Neyse şimdi Türkiye'de de bu şey var. Bir de bir hatıramı da söyleyeyim. Bir gün İstanbul Müftüsü Selahattin Kaya telefon açtı bana. Bizim sanki yedim camisinin imamı bayramdan bir gün önce bayram namazını kıldırmış Fatih'te. İmamla onunla beraber şeyi görmüş olan kişi, hilali gördük, bayram yaptık diye kişi gelmiş müftülüğe. Gittim oraya. Şimdi imam son derece şey, biz gördük, siz de şöylesiniz, böylesiniz, böyle havalı falan bir şekilde konuşuyor. Dedim ki, ne zaman gördünüz? İşte dün akşam gitti şey, ben bayramdan bir gün önce gittik gördük. Nerede? Fatih Camisi'nin bahçesinde gördük. Ne tarafta gördünüz dedim. Haliç tarafında mı? Yoksa o ana caddenin olduğu tarafta. Haliç tarafında dedi. Dedim ki bak, Haliç tarafı güneşin doğduğu taraftır. Orada hilali ancak, hilal zaten hiçbir zaman göremezsiniz. Ancak yarım ay olduğu zaman belki gözükebilir. Bunu güneş batarken batı tarafından görecektiniz. Biz bak bu adamla beraber gördük dedi. Şimdi Müftü Efendi ona sordu. Gördün mü? Vallahi gittik oraya hoca gördüm dedi. Ben de peki dedim. Şimdi böyle çok acayip şeyler oluyordu. Şimdi Allah'a çok şükür Türkiye'de bu oturdu. Şimdi bu konudaki şeyleri, kaynakları bir önce şeyden dinleyelim. Arkasından Fatih Hoca'dan teravihle ilgili şey yapacağız. Sonra da imsaka geçeceğiz inşallah.
Evet inşallah çarşamba günü yani 16 Mayıs çarşamba günü oruçlu olacağız. Ramazan-ı Şerif'in birinci günü. Bugünden net konuşuyoruz. Aslında fıkıh geleneğine göre böyle bir şey yapamayız. Benim bu söylediğim yanlıştır. Ve takvimlerde şu an yazan da bir Ramazan eşittir 16 Mayıs 2018 çarşamba. Bu olamaz böyle bir şey geleneğe göre. Neden? Çünkü Şaban ayının 29. günü olduğu zaman akşam güneş battıktan sonra bir gözlem yapılmalı. Eğer batı ufkunda güneş battıktan sonra hilal görülürse yeni ayın hilali ertesi gün bir Ramazan olduğuna kanaat edilir. Görülmezse eğer Şaban ayı 30'a tamamlanır. 31 olamayacağı için ertesi gün görülse de görülmese hiç fark etmez Ramazan'ın biri olur. Dolayısıyla bizim böyle önceden peşinen 16 Mayıs çarşamba Ramazan'ın biri dememiz geleneğe göre yanlış. Onu söyleyelim. Niçin? Çünkü fakihlerin çoğunluğunu oluşturan o büyük grup der ki İslam müçtehit ve fakihlerinin büyük çoğunluğu biraz sonra söyleyeceğim hadisler sebebiyle yani Resulullah'ın ağzından çıktığı söylenen rivayet edilen hadisler sebebiyle kameri ayların başlangıcının belirlenmesinde hilali görmek esastır. Mutlaka insanlar tarafından görülmeli. Bu konuda hesaba yani bilimsel araştırmalara kesinlikle itibar edilemez. Çoğunluk böyledir. Azınlığı oluşturan yani geçmişte de var, günümüzde de var. Birileri de diyorlar ki bu konudaki naslar kesindir. Hiçbir konuda şüpheye yer yoktur. Ayetlerde ve aslında Resulullah'ın ağzından çıkan hadislerde bu konuda hesaba yani bilimsel ölçümlere riayet edilmesi gerektiğidir. Resulullah'ın söylediği sözlerin hepsinin bir yerde yani sınırlı bir çerçevede bir anlamı vardır. Bir hani yokluğa binaen söylenmiştir onlar. Onu anladığınız zaman aslında ayetlerle hadisler kesinlikle çelişmiyorlar. Ve bu konuda siz astronomik bilgilere yapılan ölçümlere falan riayet etmelisiniz. Buna bakarsanız gözlem yapmaya da gerek yok. Bugünden bir yıl sonrasını, 3 yıl, 5 yıl sonrasını bile hilalin nerede, ne zaman görüleceği açık net bellidir. Bu kısaca böyle. Şimdi dedi ki deliller ne? Yani bu konuda geçmiştekiler illaki hilalin çıplak gözle aşağıdan görülmesi gerekir derken neye dayanıyorlar? Bir numaralı deliller Resulullah'ın ağzından çıktığı rivayet edilen hadislerdir. Bu hadisler senet açısından sahihtir, doğrudur. Bizler de yürekten inanıyoruz bunların sahih olduğuna. Şöyle Resulullah buyurmuş ki, Ramazan hilalini görünce oruca başlayın. Bak, görünce oruca başlayın. Şevval hilalini görünce de, yani Ramazan'ın son günü yapacağınız gözlemle Şevval hilalini görünce de orucunuza son verin. Yani bitirin, ertesi günü bayram yapın. Eğer herhangi bir sebepten dolayı hilali göremezseniz 29. gün mecburen Ramazan'ı 30'a tamamlayın. Ertesi gün 30. günden sonrasını mecburen bayram yapacaksınız. Çünkü hiçbir kameri ay, yani ayın hareketlerine göre tespit edilen aylar 31 gün sürmez. Ya 29'dur ya 30'dur. 29'da hilali görürseniz 30'u beklemeden bayram yaparsınız. 30'da gördünüz, göremeseniz dahi 31 olamayacağı için mecburen ertesi gün bayram yaparsınız. Olay bu. He diyorlar, bakın Resulullah ne demiş? Kesin bir şekilde hilali görürseniz Ramazan'a başlayın. Hilali görürseniz bayram yapın. Göremediğiniz durumlarda da 29'u 30'a tamamlayın. Demek ki bu işte esas riayet edilmesi gereken hilalin çıplak gözle görülmesi. Göremezseniz bu konuda hesap kitap falan uğraşmayın böyle şeylere. Bak hadisler bunlar. Peki biz de dedik doğru, hadis bu. Hadis bu, fakat Resulullah'ın tek söylediği bu değil hadislerle alakalı. Biz bundan önceki derslerde hatırlayacaksınız. Hani Kur'an'a yanlış yaklaşımlar diye 2-3 hafta boyunca bir ders yaptık. O derslerden bir tanesinde dedik ki yani sırf Kur'an'a yaklaşım konusunda parçacı yaklaşıldığı zaman hata yapılmıyor. Aynı şeyler hadis rivayetleri içinde geçerli. Ya bir hadisi alıyorsunuz, diyorsunuz bak Resulullah böyle söyledi. E doğru, Resulullah öyle söyledi. Ama başka bir hadis daha var. Resulullah'ın o söylediğini, niçin söylediğini açıklayan hadis. Onu görmezseniz siz, onu görmezlikten gelirseniz birinciyi ne yapmış olursunuz? Yanlış değerlendirmiş olursunuz. Bakın evet, Resulullah böyle söylemiştir. Hilale bakın, Ramazan'a başlayın. Hilale bakın, ona göre Ramazan'a son verin. Ama bunu niçin yaptığını da söylemiştir. Yine bu söylediğim, biraz önceki söylediğim hadisler Buhari'de geçer, Müslim'de geçer. Yani senet açısından sahih olduğuna büyük oranda inanılan hadis kitaplarında geçiyor. Ama şimdi söyleyeceğim de aynen Buhari'de, Müslim'de, Tirmizi'de hepsinde geçiyor. Hem de aynı bapta zikredilen hadisler bunlar. Yani peş peşe bir hadis var, altında şimdi söyleyeceğim var. Dolayısıyla ikisini bir değerlendirmezseniz eğer arada çelişki de olur. Resulullah neyini için söylediğini de anlayamazsınız. Bakınız. Buhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'da, Nesai'de, İbn-i Mace'de, Ahmet bin Hanbel'de. Kütüb-i Sitte dediğimiz hepsinde geçen bir hadis. Resulullah buyuruyor ki, İnna ummetun ümmiye. Biz ümmi bir toplumuz. Ne demek ümmi bir toplum? Kendisi söylüyor. La nektubu ve la nahsub. Yazı bilmeyiz, hesap bilmeyiz. Hesap bilmeyiz. Burası çok önemli, altını çizelim bunun. Bize göre ay ya şöyledir diyor, 10, 20, 30. Aynen işaret yapıyor. Hadis rivayeti böyle. 10, 20, 30. Ya böyledir ya da 10, 20 bir tanesini yumuyor ya da böyledir. Ne demek? 29. Yani ya böyledir ya böyledir. Hesap da bilmediğimiz için ne yapmak zorundayız biz ayın başlangıcını veya bitişini tespit etmek için? Mecburen hilal gözlemi yapmak zorundayız. Çünkü hesaplayamıyoruz. Hesap yapacak bilgimiz yok, bilim adamımız yok, makinamız, aletimiz, edevatımız yok. Böyle olmadığı için ayın başını. Çünkü bakın şu önemli. Bizim ibadetlerimizde esas aldığımız ve Cenab-ı Hakk'ın da öngördüğü takvim ay takvimidir. Kameri takvim. Ayın hareketlerine göre belirli olan takvim. Birçok kez bizim derslerimizde duymuşsunuzdur. Hocam ifade eder, der ki bugün ayın kaçı? Mayıs ayının 12'si. Peki Mayıs ayının 12'si olduğunun dış dünyadaki delili, ispatı nedir? Hiçbir şeydir. Takvim öyle yazıyor diye bugün ayın 12'sidir. Ama kameri olarak 16 Mayıs çarşambanın bir Ramazan olup olmadığı bütün dünya tarafından tespit edilebilecektir. Doğru mu? Hilal, baktığınız zaman ayın kaçı? İşte 14'ü 15'i olduğu zaman, yani insanların onu yanlış değerlendirme şeyi var mı? Tabak gibi ay orada duruyorken bugün ayın biri diyebilir mi birisi? Bak Cenab-ı Hak yani evrensel bir ölçüt koymuştur. Amerika'dan da baksan böyle, Afrika'dan da baksan, Çin'den de baksan böyle. Ama Resulullah ne diyor? Bu ölçümü yapamadığımız için biz mecburen bu gözleme gitmek zorundayız. Peki yapabilseydi ne olacaktı? Yapabilseydi Allah'ın dediği gibi hesap yapmak zorundaydı. Peki Allah ne diyor bu konuda? Cenab-ı Hakk'ın dediği de iki ayetle hemen gözlerimizin önüne serilecek inşallah. Rahman suresi 55. surenin 5. ayetinde Cenab-ı Hak bakın gökte bu herkes için evrensel bir ölçüt olarak koyduğu güneş ve ayla ilgili ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Diyor ki Eşşemsu vel kameru bi husban. Güneş ve ay her ikisi de bir hesap üzerinedir. Yani bir hesaba göre bunlar hareket ederler. Bunların kendi çevrelerinde mi dönüyorlar, dünyanın çevresinde mi dönüyorlar, neyse artık o hareketlerinin tamamı Cenab-ı Hakk'ın koyduğu hesaba göredir. Cenab-ı Hakk'ın koyduğu hesap şaşar mı?
Şaşmaz.
Demek ki Cenab-ı Hak da kainatın başında nasıl bir hesap koyduysa buna, kıyamete kadar aynı hesap üzerinde bunlar kendi yörüngelerinde akıp gidecekler. Güneş de ay da bir hesaba göredir. Hesaba vurgu. Bir de Yunus suresi, Kur'an-ı Kerim'in 10. suresinin 5. ayeti var. Yunus suresinin bu 5. ayetinde de Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Hüvellezî cealeşşemse ziyâen vel kamera nûra. Allah size güneşi bir ışık kaynağı olarak, ayı da bu ışık kaynağını yansıtıcı bir varlık olarak oluşturmuştur. Ve kadderahu menazile ve her ikisine de Allah Teala bir menzil yani bugünkü tabirle yörünge oluşturmuştur. Bu yörüngelerde ne olur bunlar? Akar gider. Peki siz bu yörüngeyi hesapladığınız an neyi bilirsiniz? Bakın güneşin hareketlerini bildiğiniz zaman dünya güneşin etrafında bir tur attığı zaman neyi biliyorsunuz? Günlük vakitleri de önce biliyorsunuz değil mi? Sabah ne zaman? Çünkü güneş doğacak. Kaçta doğar? Belli mi? Öğlen kaçta olur? Akşam kaçta olur? Değil mi? Zifiri karanlık kaçta olur? Bunu bilirsiniz. Ondan sonra ayları, işte yılları şöyle böyle falan. Ayla ilgili aynı şekilde ayın başlangıcı, sonu bunu şey yapılır. Vakat tere o menazil. Allah bunları yörüngeler oluşturmuştur. Sebebi لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّن۪ينَ yılların sayısını bilesiniz diye ve bir de وَالْحِسَابِ ve hesabı bilesiniz diye. Bakın hem Rahman suresi 5. ayette hem de Yunus suresi 5. ayette ikisi de 5'e denk gelmiş. Güzel bir tevafuk. İkisinde de Cenab-ı Hak ay, güneş ve hesap üçlüsünü kullanıyor mu? Bunların Allah'ın koyduğu hesabın dışına çıkması mümkün mü? Değil değil mi? Bunlar böyle gidiyor. Hani Yasin suresinde de var. Leşşemsu yenbeği leha en tüdrikel kamer ve lelleylü sabikun nehar. Güneşin ayı yakalaması, işte şunu gece gündüz bunların birbirini geçmesi falan mümkün mü? Kesinlikle mümkün değil. Bu hesap şaşmaz. Allah'ın koyduğu hesap da ilk yarattığı günden bu yana aynı. Demek ki esas olan nedir? Bu hesabı yakalayabilmektir. Resulullah döneminde hilal gözlemi yapılmasının zorunluluğu işte bu hesabı yapabilecek bilgi birikiminden, alet ve edevat yoksunluğundan kaynaklanmaktadır. Yani hesap yapamayacaksanız mecbursunuz ay başlangıcı ve bitişini gözlem yaparak tespit etmeye. Ama hesap yapabilir bir duruma ulaştığınız an o zaman Rahman 5 ve Yunus suresi 5. ayetler devreye girer ve hesaba göre siz bu şeyi yaparsınız. Bunun bir önemi de şudur. Bakın çok önemli bir husus da budur. Hilal, güneş battıktan sonra batı ufku gözlenerek tespit edilebilir ancak. Doğru mu hocam?
Tabii.
Doğru.
Tabii.
Peki, güneşin hiç doğmadığı veya hiç batmadığı yaz ve kış mevsimine göre belli bir enlemden yukarısı olan ülkeler var mı dünyada? Peki güneş hiç doğmadı veya batmadıysa batı ufkunda hilal gözlemini nasıl yapabileceksiniz? Yapabilir misiniz? Peki oralarda Kur'an-ı Kerim'in koyduğu hükümler geçerli olmayacak mı? Ramazan'a neye göre başlayacak oradaki garibanlar? Hilali hiç göremeyecekse hiç Ramazan yok. Hilali hiç göremeyeceklerse hiç bayram yok demektir. Ama hesaba riayet edilirse ne olur? Dünyanın herhangi bir bölgesinde, hangi saatte, hangi dakikada, hangi saniyede hilalin görüldüğü tespit edilecek. Gerçekten de o saat geldiğinde hilal görülecek ve bütün dünya aynı anda ertesi güne oruçlu başlayabilecektir. Bakın Kur'an'ın hükümlerinin evrensel olduğunun da bir göstergesi değil midir bu? Yani hesaba uyduğunuzda mecbursunuz bunu yapmaya. Bakın bu hesapla tespitin Kur'ani olduğunun en büyük göstergesi. Hadisler, onlar da doğrudur. Ama bu ne zaman geçerlidir? Hesabın yapılamayacağı durumlar için geçerlidir. Allah muhafaza buyursun. Yarın öbür gün dünyada büyük bir afet yaşanır. Biz tekrar o alet ve edevatlardan yoksun kalırız. Bu bilgiler kaybolur. Şu olur, bu olur. Mecburen biz yine ay başladı mı bitti miyi bu hadisler gereği hilal gözlemi yaparak tespit edeceğiz. Yani başka ne çaremiz olacak? Resulullah bunu söylerken siz gerekçesini koparıp sanki mutlak manada Kur'an-ı Kerim'in hükümleri olmasına rağmen bırakın hesabı, kitabı, her zaman gözlem yapın, gözlem yapın, gözlem yapın şeklinde anlayacaksınız. O zaman Allah başka bir şey diyecek, Resulü başka bir şey diyecek. Arada çelişki olacak. İnsanları da iki arada bir derede bırakacaksınız. Hadise giden Kur'an'ı bırakmış olacak. Kur'an'a giden hadis inkarcısı olmuş olacak. 2018'deki Türkiye'deki tartışmalar işte. O onu yiyecek, bu bunu yiyecek. Değil mi?
Peki o hesabı şey yapan ulema kimlerde o var? Tespit.
Onlar da var hocam. Hesaba uyulması gerektiğini gelenekten Mutarrif bin Abdullah tabiinden, ondan sonra İmam Muhammed'in Hanefiyelerden talebesi Muhammed bin Mukatil Errazi, İbni Kuteybe, Ebu'l-Abbas İbni Süreyç, Kaffal, Kadı Abdülcebbar, İbni Dakik El-İyid, Takiyyiddin Es-Sübki, Kadı Ebu Tayyip Et-Taberi. Bunlar geçmiş ulemadan, tabiinden bazıları. Günümüzden de işte Tahir bin Aşur, Cemalettin Kasımi, Reşit Rıza, Tantavi, Cevheri, Mustafa Meragi, Ahmet Muhammed Şakir, Kamil Miras, Mustafa Ahmet Ezzerka gibi de çağdaş alimler de diyorlar ki Cenab-ı Hak bu konuda hem Rahman 5 hem Yunus 5 ayetleri açık açık söylüyorlar. Bunların diyor ayetlerde hesaba dikkatlerimizi çekmiştir. Resulullah'ın bu hadisleri tamamen o devirde astronomi bilgilerinin o coğrafyada en azından bilinmediğini, bu ilimden nasibi olanların o coğrafyada olmadığını, mecburiyetten dolayı Resulullah'ın tek çare olan hilal gözlemi yapılması gerektiğini söylemesinden ibarettir. Yani onlar da hadisleri kabul ediyorlar dolayısıyla.
Şey 1977'ydi değil mi? Hilal
78 Hilal Konferansı İstanbul'da yapılmış.
O bir Hilal Konferansı'na Mustafa Ahmet Ezzerkay gelmişti. Onunla beraber olmuştuk, hatırlıyoruz. O, evet. Rahmetli olmuştu, evet.
Evet, bu durumda şöyle bir kısaca bir şey
ama
daha
bak ben
arz
sana
edeyim.
Bir şey söyleyeyim. Mesela Mustafa Ahmet Ezzerka hararetle hesabı savunurken öyle ayet ve hadis, az önce sen söylediklerin hiç yoktu. Öyle bir şey gündemde
değildi.
Burada
topluca
yani
verildiği için
sadece böyle batının etkisiyle söylüyordu, evet. Yani şey değil.
Evet, büyük ihtimal. Şimdi bir olay buydu. Yani hilalin görülmesi. Bir de tartışılan bir konu da şudur. Şimdi doğudan güneş doğuya batıya doğru gidiyor değil mi? Bu olay böyle. Şimdi haritayı da gözlerimizin önüne getirelim. Haliyle doğu önce onlar güne başlıyorlar tabii. Akşam da aynısı için geçerli. Şu an diyelim ki biz saat şu an burada 11.35 falan gibi. Bundan çok önceleri doğu tarafı güne çok daha başladı bile. Akşamı da onlar bizden önce yaptı. Dolayısıyla eğer bir hilal gözlenecek olsaydı, bugün için konuşalım yani, onlar bizden çok önce görmüş olacaklardı. Batıda henüz daha akşam olan belki bölgeler var değil mi? Yani daha bir önceki gündeler, bilmiyorum mümkün mü yani şu an, yoksa onlar da geçtiler mi? İşte 8-10 saat fark ediyor, 12 saate kadar 12 saat yaz kış ediyor. Olabiliyor. Şimdi hilal sadece bir yerde görüldüğü zaman bütün dünyada görülmüş kabul edilir mi edilmez mi? Yani bu dünyanın coğrafi konumu sebebiyle hilalin doğuş ve görülüş vakitleri haliyle farklı olacaktır. Buna ihtilaf-ı metali' adı verilir fıkıhta. Hani matla' doğuş yeri, metali' doğuş yerleri çoğul. İhtilafta yani bu doğuş yerlerinin farklı farklı olması durumunda dünya nasıl davranacak? Yani acaba önce görenler bizden bir gün önce oruca başlayacaklar da daha sonrakiler acaba bir gün sonra mı oruca başlayacaklar? Nasıl olacaklar? Buna da büyük çoğunluk yani Hanefi, Maliki, Şafiler hariç ve Hanbeli mezheplerin başını çektiği grup diyorlar ki İhtilaf-ı metaliye denilen bu hilalin görülüş ve doğuş vakitlerinin farklılığına bakılmaz. Dünyanın herhangi bir bölgesinde hilalin görülmüş olmasıyla bütün bölgelerde görülmüş kabul edilir. Ve ertesi gün yani güne ulaşmış olan herkes o gün oruçlu geçirmelidir. Ramazan başlamış demektir. Bu da doğru bir kriterdir. Şimdi hesapla da bu çok önceden tespit edilebildiğine göre mesela bugün itibariyle takvimlere bakarsanız deniyor ki salı günü işte akşam güneş battıktan sonra Yani tam şu an gelirken bakamadım ama herhalde bu Okyanusya civarında herhangi bir yerde hilalin görüleceğinden bahsediyor. Hilalin orada görülmesi demek işte 16 Mayıs günü bütün dünyanın o gündüzü yaşayan herkesin Ramazan'a oruçlu olarak girmesi anlamına geliyor. Bunun da çok büyük bir önemi var. Bakın, olmazsa eğer bu ne tür karışıklıklar yaşanıyor? Bunun pratiğini görüyoruz değil mi? Biz başlıyoruz, onlar başlamıyor falan, bir karışıklık yaşanıyor. Karışıklığın daniskasına dair bir örnek verilmiş. Çok harika. Onu söylemeden geçemeyeceğim. O 78 yılında, yani İstanbul'da o konferansın düzenlendiği yıl, İslam aleminin durumuna bakın. Yaşanmış olay. Diyor ki o yıl Ağustos ayına denk gelmiş, Ramazan ayı. Yani yaz ortasında. 78 yılında Ramazan orucuna Libya, Irak ve Kuveyt, Müslüman ülkelerden bu üçü 4 Ağustos'ta başlamış. 4 Ağustos'ta Libya, Irak, Kuveyt oruca başlıyorlar. Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Suriye, Lübnan, Tunus, Cezayir 5 Ağustos'ta başlıyor. Diyorlar ki biz bugün hilali gördük. Onlar bir gün sonra başlıyor. Türkiye, Afganistan, İran, Fas, Malezya, Nijerya 6 Ağustos'ta oruca başlıyor. Pakistan 7 Ağustos'ta başlıyor. 4 gün fark eder mi hocam?
Etmiş işte.
Ya edebilir mi ya hilalin bu şekilde görülmesi? Yani bu aynı zamanda işte hilal gördüm ben diyenin şahitliğiyle de pat diye hilalin başlatılamayacağının önemli göstergesi.
Ama
Bir
işte
önemli
bak
şey
burada
daha var.
çok şimdi Yahya, burada çok önemli husus şu. Yani o toplantıya katılan bir kişi olarak, yani 78 toplantıya katılan bir kişi olarak söylüyorum. Mustafa Ahmet Ezzerka'nın ısrarıyla hesap üzerinde ittifak edildi.
Yoksa ayet şey falan
Mustafa
okunmuyordu
Ahmet
diyorsun hocam.
Ezzerkan da Arap aleminde çok büyük itibarı vardır. Onun ısrarıyla şey yaptı, kabul edildi ama Mustafa Ahmet Ezzerka da şu anlattıklarını bilmiyordu. Yani sadece bir Batı'nın etkisiyle bunu şey yapmıştı.
Evet.
Evet.
Bir örnek daha verelim. Şimdi dedik ki hilalin görülmesi ancak güneş battıktan sonra batı ufkunda yapılacak olan gözlemle sağlanabilir. Yani güneş batar, battıktan sonra belli bir açıda hilal görülür. Ona göre ertesi gün tamam, eyvallah. Peki güneş batmadan hilalin görülmesi mümkün mü? Buna göre hocam, bu tanıma göre.
Şimdi güneş batmadan gözükebilir de gözükmeyebilir de. Şöyle söyleyeyim ben sana. Mesela bizim bölgelerimizde güneş batmadan gözükmesi imkansız. Güneşin battığı noktanın biraz sağında falan, o tabii bulunduğunuz bölgeye göre biraz açı yapar güneşin
Evet.
batışına göre.
Ya burada da bir tespit var. Yani ben onu
Ve orada
söyleyecektim
en az
özellikle.
5 derece olması lazım aradaki, yani gözle görülebilecek kriterler. Zaten bu şeyin, Diyanet'in yapmış olduğu o toplantıdaki tespitler son derece önemlidir ve güzel tespitlerdir.
Yani 5 dereceden küçük
Evet.
olmamalı.
5 dereceden aşağı
İşte
olmaması
bunu da
gerekir.
yakalamışlar normal olarak. Diyor ki bakın 30 Ocak 1995 bu sefer tarih. Daha yakın bir tarih. Pazartesi akşamı Suudi Arabistan. Bakın şimdi Suudi Arabistan'da ne olmuş? Hilal göründü diye ilan edilmiş. Ertesi gün bir sonraki ayın başlangıcı. Halbuki diyor Suudi Arabistan'da ülkenin en kuzeyinde, en üst tarafta Arar denilen bölgede ay güneşten 21 dakika önce, güneyde, en güneyinde Ebu Ariş'te 23 dakika, doğusunda Dahran denilen yerde 22, Mekke'de 21 dakika önce batmış olduğu halde
Hangi
hilal
tarih bu?
görül 95.
Ha tamam.
Hilal görüldü diyerek diyor ertesi gün 31 Ocak Salı günü oruca başlattılar milleti. Yani buna göre bilimsel olarak da mümkün değil böyle bir
Bak ben
şey.
sana şimdi az önce bir şey
Biz
anlattım
gördük,
ya.
sizin dediğiniz olay gibi
Bak
olmuş. Yani
yok ben
Fatih Camii'nde ters tarafta görmüşler ya.
doğru.
Hariç tarafına. Yani doğuda görmüşler ileri gibi. Halbuki yok, batı tarafında, batı ufkunda bunu görmeleri lazım.
Bak şimdi
Olabiliyor
oradan
demek
da
ki
kısa bir
böyle
hatıramı
hatalar.
söyleyeyim bak şimdi. Az önce Abdullah Elmeni'nin şeylerini söylemiştim. Daha sonra Suudi Arabistan tekrar başladı ilanlara. Sonra Riyad Üniversitesi idi yanlış hatırlamıyorsam. Oranın astronomi bölümünden İstanbul'a gelmişlerdi birkaç tane hoca. Beyazıt'ta bir oteldeydiler. Beni çağırdılar. Gittim oraya. Bizim İstanbul Üniversitesi Astronomi Fakültesi'ne de birkaç kişi vardı. Onlar yani bu şeyden rahatsız olduklarını söylediler, bu senin söyleşinden. Bu nedir? Onlara ben bunun Kur'an-ı Kerim'de hesaba göre olduğunu anlatınca adamlar şaşırdılar. Allah, ayetleri de gösterince ha tamam dedi, tatmin oldular.
Evet.
Fakat tabii işin içerisine siyaset
Evet. İşte
girince
onu
işler
da söyleyecektim
değişiyor.
aslında. Yani bu işin Hani biliyorsunuz yani başını Suudi Arabistan çekiyor. Bu adamlar hani biraz şey gibi olacak yani ama yani İslam ülkelerinin başı gibi kendilerini düşünüp yani o şekilde hareket etmelerinden büyük ihtimalle kaynaklanıyor. Yani beyefendiler onlar ne zaman isterse Ramazan, onlar ne zaman isterse bayram oluyor. Ama Allah'a şükür bu son zamanlarda ne mal oldukları ortaya çıkınca İslam alemi artık onları bir lider olarak falan herhalde büyük ihtimalle görmeyecektir. Yani işte iki kişi geliyor ben gördüm deyince ilan ediyorlar. Ne kadar bilimsel kritere uygun veya değil biraz önce anlattığım örnekte
Yok,
gördünüz.
zaten o iki kişiye
Dolayısıyla
ciddi bir ikramiyede bulunuyorlar.
yani onlara kesinlikle itibar etmemek gerekir. Yiğidi öldür, hakkını yeme. Biraz sonra biz öldürme kısmını da yapacağız ama hakkını yemeyeceğimiz kısmı yapalım. Hocamın ifade ettiği gibi uzun yıllardır Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuda hesaba göre hareket etmekle Kur'an'a göre de sünnete göre de doğru bir iş yapmaktadır. O yüzden Türkiye'de Ramazan'a başlama ve bayram yapma konusunda en azından hata yapılmıyor. Ha, gün içinde vakitlerle ilgili hatalar olsa da en azından aylara başlama konusunda bir hata yok. Dolayısıyla o anlamda takvimlere gönül rahatlığıyla uyulabilir diyorum
Yani biz
ve evet
eskiden
bitiriyorum.
mesela şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı hep bizden kaçıyor da eskiden Diyanet bu konulardaki bütün toplantılarda, bütün çalışmalarda mutlaka bizi en öne alırdı. Şimdi bu toplantıdan sonra Türkiye'nin çeşitli yerlerinde gözlemler yaptık. Acaba Hilal'de yaptığımız hesap doğru mu diye yani Diyanet ekibi olarak yani birçok yerde mesela hatırlıyorum Hatay'da erken oruca başlama olayını duyduk. Gittik. Nerede yaptığınız gözlemi diye sorduk Hatay'daki kişilere. Orada bir kale gibi bir yer vardı. Peki çıktık oraya. Bu neresinde gördük diye adamlara soruşturunca falan filan dediler. Yanlış yani görmeden başlattıkları anlaşıldı
Evet, bir hocam son soru
yani.
olsun. Hani şunu da söyleyelim. Gerçekten iş titizlikle yapılıyor bu manada. Hani Diyanet İşleri Başkanlığı hesaba riayet ediyor ama buna rağmen gözlemi bırakmadıklarını ifade ediyorlar hocam ve diyor ki işte ta o 87 70'li yıllardan başlamış. 87'den itibaren bütün il müftülükleri ilçeler de dahil edilmiş. Gözlem de yapılıyor aynı zamanda ve bugüne kadar diyor hani hesapla gözlemin çeliştiğine de şahit olunmadı.
Evet, ben de hiç şahit
Tabii. Yani
olmadım
çünkü
yani. Evet.
hesap Yani Allah'ın hesabı şaşmıyor. Siz bunu düzgün hesapladıysanız görülecek deniyorsa görülüyor. Siz dediğiniz için değil, öyle olduğu hesaplanabildiği için oraya yazılıyor yani.
Tabii.
Bu da güzel bir şey gerçekten de.
Ben de mesela işte o gözlemlerin hiçbirisinde bu hesabın yanlışlığına
Evet.
dair bir şey yapmam. O alınan karar da bu da vardı. Her sene ayrıca gözlemde bu
Gözlem
iş
yapılmaya
tespit
da devam
edilsin diye
edilecek. Bu
vardı.
da hani şeyin yapılan hesabında
Hatta
doğruluğunu teyit eder.
ben şey Suudi Arabistan'da da gözlem yapmıştım Hilal'le ilgili olarak. Mekke'de Ümmül Kura Üniversitesi'nin hocalarıyla bu konuyu da tartışmıştık. Fakat onlar biraz şey yapamıyorlar, gelenekten kendilerini koparamıyorlardı yani. Psikolojik baskı altındaydılar. Abi, az önce konuşmaların içerisinde bir şey vardı. Şimdi kutup bölgesinde yani şey çok güzel. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o gördüğünüz zaman oruca başlayın, gördüğünüz zaman bitirin şeklindeki Yahya'nın güzelce anlattığı olay şartların en kötü olduğu zamanda herkesin uygulayabileceği bir şeydir. Yani
Evrensel
bugün işte efendim internetimiz var, basın var, yayın var ama olay
dünya
her zaman böyle
olmasa
olmaz. Bir elektrik kesildiği zaman her şey bitiyor biliyorsunuz yani. Ama öyle bir şey olmazdı ki o şartlarda da biz bu gözlemleri yapabilmeliyiz. Ama şey var, kutup bölgesine sen hiç gitmedin. Aslında bizim hatamız seni götürmedik. Doğru. Yani
Yok, o şey vize yetişmemiş
ya vize
vakitte hocam.
yetişmemişti. Tamam benim vatam
Sizin
değilmiş.
gittiğiniz gün vizemiz geldi.
Tamam.
Siz gitmişken yani.
Tamam çünkü ben öyle bir şey yapmadığımı düşünüyorum da şey şimdi kutup bölgesinin hava şartları öyle bir şey ki o yazın de göz görme imkanı var. Kışın da görme imkanı var hilali. Yani dikkate baktığımda Allah da orayı ona göre yaratmış yani. Ama tabii bu iş kolay bir şey değil yani oldukça zor. Şimdi bugün evet hilal konusu ortaya çıktı. Mesela sen de gayet iyi biliyorsun. Yıllarca vakıf olarak hesaplar yaptırdık. Şeyin Diyanet'in hesaplarıyla birebir
Evet.
eşitliğini de tespit ettirdik. Yani Diyanet'in yaptığı hesaplar doğru. Doğruya doğru demek gerekir. Evet şimdi Ramazan'da en çok tartışılan konulardan birisi de biliyorsunuz teravih namazı. Dün Diyanet İşleri Başkanı Süleymaniye Camisi'nde hutbeyi okudu ve arkasından işte salı akşamı teravihimizi kılacağız diye millete ilan etti. Sanki çok güzel bir şey yapılacakmış gibi. Bakalım güzel mi değil mi? Evet, onu da Fatih Orum Hoca'dan dinliyoruz.
Ramazan'a 16 Mayıs Çarşamba günü inşallah kavuşmuş olacağız. İlk orucumuzu tutacağız ama Salı akşamı yatsı namazından sonra ülkemizin bütün camilerinde teravih namazı kılınacak. Diğer Müslüman ülkelerde olduğu gibi. Biz burada çeşitli vesilelerle 1400 yıldır bu ümmetin Kur'an-ı Kerim'in bir takım hükümlerini ortadan kaldırmada, bir takım ayetlerin anlamının içini boşaltmada ne kadar mahir olduğunun örneklerini veriyoruz. Ayrıca bu ümmet bir takım ibadetler ihdas etme, yani ibadet ortaya çıkartma yönüyle de epey seçkin bir ümmet. Mesela hepimizin işte bildiği Zuhri Ahir diye bir namaz vardır, literatürde vardır. Hali hazırda da camilerde cuma günleri kılınır. Onun gibi teravih namazı da esasında bu ümmetin ortaya çıkartmış olduğu, ihdas etmiş olduğu bir namaz, bir ibadet. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de teravih namazı diye bir namaz yok. Peki Muhammed Aleyhisselam hayatında böyle bir namaz kılmış mı? Hayır, kılmamış. Peki ondan sonrakiler, sahabe, tabi'in, onlar kılmışlar mı? Hayır, onlar da kılmamışlar. Ama bizim fıkıh kaynaklarımıza bakarsanız bu namazın sünneti müekkede. Yani ne demek? Muhammed Aleyhisselam'ın nadiren terk ettiği, hep yaptığı, nadiren terk ettiği. Yani terk etmesinin sebebi de, ben bunu hiç terk etmezsem insanlar farz zanneder. Dolayısıyla ara sıra bunu terk edeyim de hiç olmazsa farz olmadığını anlasınlar diyerek o kadar ciddiyetle devam ettiği bir ibadet olarak bizim fıkıh eserlerinde bu anlatılır. Yani dört mezhebin neredeyse tamamı bunun sünneti müekkede bir ibadet olduğunu söylerler. Bakınız, benim şu an elimde Diyanet İşleri, Türkiye Diyanet Vakfı'nın İslam Ansiklopedisi var. Bugün neredeyse her yerde ulaşılabilir bir kaynak. Burada bu teravih namazı için, yani tekrar altını çizmek istiyorum, Kur'an-ı Kerim'de olmayan, Muhammed Aleyhisselam'ın hayatında bir kez bile kılmadığı, adını bile telaffuz etmediği, ki teravih kelimesi de yine sonradan ortaya çıkmış bir kelime. Onu takip eden insanların asırlarca yapmadığı, uygulamadığı bir namaz için diyor ki, bakın aynen buradaki ifadelerle size aktarıyorum, teravih namazı, teravih maddesinde Hazreti Peygamber bu namazı kıldı, kıldırdı, daha sonra farz olur endişesiyle bu uygulamadan vazgeçti. Onun vefatından sonra da Halife Ömer artık farz kılınma endişesi, tehlikesi ortadan kalktığı için tekrar cemaatle kılınmasına insanları teşvik etti diyerek bu maddede bu namaz bu şekilde anlatılıyor. Oysa bunların tamamı yalan, iftira, hem Muhammed Aleyhisselam'a hem de onun sahabesine yapılmış bir iftira. Peki meselenin aslı nedir? Meselenin aslı şöyle, Muhammed Aleyhisselam'ın Ramazan'da ne yaptığına dair birisi Ayşe Validemize soru soruyor. Yani biz de çok isteriz değil mi? Yani şu an işte birkaç gün sonra Ramazan'a kavuşacağız. Hepimiz aslında şunu arzularız. Yani Muhammed Aleyhisselam ve onun etrafındaki insanlar Ramazan'da acaba ne yaptılar? Nasıl bir hazırlık yaptılar? Ramazan'a ulaştıklarında da bu Ramazan'ı diğer zamanlarda yapmadıkları, bu Ramazan'da yaptıkları şeyler nelerdi? Hepimiz bunu bilmek isteriz. İşte Ebu Selime bin Abdurrahman, bu tabiinden bir fakih, Ayşe validemize diyor ki, Resulullah'ın Ramazan'daki gece namazı nasıldır? Yani geceleri Ramazan'da ne yapardı? Şimdi çok hayati bir soru değil mi bizim için bu? Ve cevabını da çok merak ediyoruz. Gerçekten ne yapardı? Diyor ki Ayşe validemiz, Resulullah Ramazan'da da Ramazan'ın dışında da geceleri 11 rekattan fazla namaz kılmazdı. Bakın bunu eşi söylüyor. Hiç kimsenin gece onun ne yaptığına onun kadar muttali olmayacak birisi söylüyor. Kim bilebilir ondan daha iyi? Ramazan gecelerinde ne yaptığına dair birisi soru soruyor. Eşi diyor ki, Ramazan gecelerinde değil, O da Ramazan da dahil bütün yıl 365 gün Resulullah 11 rekattan fazla namaz kılmazdı. Şimdi biraz önce size naklettiğim bu maddeden, teravih maddesinden, İslam ansiklopedisine göre Ayşe validemiz bu maddede yazılanları bilmiyor. Farkında değil. Yıllarca beraber aynı yastığa baş koymuş eşinin gece ibadetlerinde neler yaptığını bilmiyor. Bu maddedekiler doğruysa şayet. Veyahut biliyor ama saklıyor. Şimdi Ayşe validemiz devam ediyor. Diyor ki o önce 4 rekat kılardı gece. O rekatların güzelliğini ve uzunluğunu hiç sorma. Sonra 4 rekat daha kılardı. Bunların da güzelliğini ve uzunluğunu hiç sorma. Sonra 3 rekat daha kılardı. Yani toplam 11 rekat namaz. Ne zaman? Ramazan'dı mı? Hayır. 365 gün. Hayatı boyunca hep böyle yapmış. Bunu söyleyen kim? Herhangi birisi mi? Mesela Muhammed Aleyhisselam'la bir gece bile geçirmemiş, onunla belki hayatında 3-5 gün görüşmüş birisi mi? Hayır. Eşi bunu naklediyor bize. Bundan daha sahih bir rivayet olabilir mi? Eğer Ramazan'da ne yaptığına dair bir bilgiye ihtiyacımız varsa. Olamaz. Peki bu namaz ne? Bu namaz işte Kur'an-ı Kerim'in çok açık ifadeleriyle ki İsra suresinin 79. ayetinde Muhammed Aleyhisselam'a ümmetinden farklı olarak ona farz kılınan nafile namaz, teheccüd dediğimiz namaz, gece namazı. 4 rekat bir kılardı, 4 rekat yine ayrıca toplam 8 ve en nihayetinde bizim de işte kıldığımız vitir namazını 3 rekat eklerdi ve 11 rekat namaz kılardı. Bunun dışında herhangi bir şey yok. Peki nereden çıktı? Delili ne? Şimdi bir rivayetin üzerinde çok ciddi tahrifat yapılarak oradan bir çıkarımda bulunuluyor. O rivayeti de ben size hemen aktaracağım hızlı bir şekilde. Ayşe validemizden yine geliyor rivayet. Diyor ki Resulullah bir gece mescitte namaz kılmıştı. Ramazan'dan bahsediyoruz. Birçok kimse de ona uyarak namaz kıldı. Sabah olunca ashab Allah'ın elçisi dün gece mescitte namaz kıldı diye konuştular. Ertesi gece Resulullah yine namaza durdu. Halk yine onları konuştu. Katılanların sayısı iyice arttı. Üçüncü veya dördüncü gece halk yine toplandı. Öyle ki mescid insanları alamayacak hale gelmişti. Ancak Resulullah o gece yanlarına çıkmadı. Sabah olunca yaptığınızı gördüm. Size çıkmamdan beni alıkoyan şey namazın sizlere farz oluvermesinden korkmamdır dedi. Yani Muhammed Aleyhisselam Ramazan'da diğer zamandan ayrı olarak mescitte itikafa çekiliyor. Orada kendine bir küçük bir kabin gibi işte hasırlarla bir mekan yapıyor. Orada gece namazını kılıyor. Her zaman evinde kıldığı namazını. Ve insanlar onun namaz için ayağa kalktığını görünce biz de onun arkasında onunla birlikte kılmış olalım diyorlar. Sonra bunlar ertesi gün biz akşam böyle bir şey yaptık diyor. Duyan geliyor ve Muhammed Aleyhisselam bakıyor ki bu artık amacından bir sapma var burada. Ve ne yapıyor? Kalkmıyor. Belki oturarak kılıyor orada. Yani insanları bundan alıkoyuyor, men ediyor. Yani Muhammed Aleyhisselam insanlara yapmayın dediği bir şey var. Niçin? Çünkü siz nafile namaz kılacaksınız, gece namazı kılacaksınız. Bunu evinizde kılmalısınız. Ne zaman mescitte kılarsınız? Mescitte itikafa çekilirseniz bunu yaparsınız. İşte bu rivayetten hareketle diyorlar ki Muhammed Aleyhisselam'ın kıldığı namaz teravih namazıydı. Cemaatle diğer insanlara bunu kıldırdı. Daha sonra farz olmasından korktu ve dedi ki artık kıldırmıyor. Burada bir takım oynamalar yaparak buradan hareketle teravih namazı olduğunu kıldığının maalesef söylüyorlar. Daha sonra peki ne olmuş? Muhammed Aleyhisselam zaten bizim kaynaklarımızda diyorlar ki bir daha böyle bir şey olmadı. Yaşanmadı. Yani sünnet-i müekkede denilen Muhammed Aleyhisselam'ın yani sünnet-i müekkede sırf farz olmadığını göstermek için ara sıra yapmadığı, onun dışında neredeyse farzlar kadar sürekli yaptığı şeyler demektir sünnet-i müekkede. Hem siz bunu söyleyeceksiniz, kim bunu söyleyen? Neredeyse dört mezhebin tamamı. Ama uygulamaya koyduğunuz, delil getirdiğiniz rivayetlere baktığınızda Muhammed Aleyhisselam bunu 2 ya da 3 kez yapmış, sonra da bunu bir daha hiç yapmamış. Böyle bir uygulamadan sünnet-i müekkede doğuracaksınız. Peki ne oluyor? Bunun bugün geldiği nokta farzın önüne geçiyor. İnsanlar 5 vakit namaz kılmıyorlar, teravihi kaçırmıyorlar. Akın akın insanlar teravihe gidiyor. Cuma namazını mesela bayanlar kılmazlar ama Ramazan'da teravih için dışarılar kadın kaynar Ramazan'da. Yani iş nasıl sapıyor mecrasından nerelere varıyor?
Yer yok diye kadınlara camiye almıyorlar biliyorsun.
Ama teravih Ramazan'da
teravide bir kat ayrılıyor kadınlara değil mi?
Bak, o da gök, yeri yok da gök var ya.
Veya yan tarafında falan değil. Eğer müsaitse bir kat tamamen, hani cumada kadınlara yer yoktu? İsterseniz demek ki kat bile ayırabiliyorsunuz yani değil mi? Olabiliyormuş yani, ve yer yok falan bahane değil yani kadınları camiye sokmamak için.
Ama cumayı kılmaları Kur'an'ın emri.
O yüzden olmaması lazım.
Olmaması gerekir. Şey, teravih kılmaları kendi emirleri. Ne Allah'ın emri ne Resulullah'ın emri.
Evet. İşte bir son rivayet var. Onu da hemen aktardıktan sonra meseleyi bitireceğim. Muhammed Aleyhisselam vefat etmiş bakın. Ondan sonra yine yapılmıyor. Ebu Bekir halife. Onun döneminde hiç böyle bir şey yok. Sonra Ömer radıyallahu anh halife oluyor. Onun da hilafetinin ilk yıllarında yine böyle bir şey yok. Böyle bir muhabbet yok.
Nasıl bir sünnet-i müekkede yani, değil mi? Herkes tarafından
hiç kimse takip etmemiş nasıl bir sünnet-i müekkede. Sonra bir gün Ömer radıyallahu anh Abdurrahman bin Abdülkari ile Ramazan'da bir gece mescide doğru yönelirken şöyle bir olay oluyor. Abdurrahman bin Abdülkari diyor ki, Ramazan'da Halife Ömer ile beraber mescide doğru yola çıkmıştık. O esnada mescitte insanlar öbek öbek olmuş, kimi kendi başına namaz kılıyor, kimi de arkasındaki cemaate namaz kıldırıyordu. Bunu gören Ömer, bunları güzel Kur'an okuyan birinin arkasında toplasak daha iyi olacak dedi ve onları Übey bin Kâb'ın arkasında, yani onun imamlığında topladı. Bir başka gece yine Ömer ile beraber çıktığımda bu sefer gördük ki insanlar artık imamın arkasında namaz kılıyorlardı. Ömer dedi ki işte bu güzel oldu. Ama devamındaki ifadeye şimdi lütfen dikkat edelim. Ömer radıyallahu anh bunu görüyor. Tamam, insanlar Ramazan'da gece nafile namazı beraber orada kılıyorlar. Ama kendisi, diyor ki kendisi ama, kılmıyor.
Yani değil mi? Evet. O kendisi teftişle yanındaki raviyle birlikte.
Diyor ki, ne zaman gidiyor? Evet. Yatsı namazının arkasından mı kılıyorlar?
Gece diyor.
Gece. Yani.
Gece.
Yani gece namazı.
Gece namazı tabii.
Bu insanlar yani. Demiş ki evde kılacağıma gidip camide kılın. Evet. Kıldıkları gece namazı. Evet. Yatsının arkasından kılınan, bugün kılınan şey.
Çünkü yatsıyı halife olarak kendisi kıldırıyor camide.
Tabii kendi kıldırıyor. Evine gidiyor, yani istirahat şehit ediyor, biraz yatıyor, dinleniyor.
İşte, namaz kıldırırken biliyorsunuz hançerlendi.
Evet.
Devamında diyor ki Ömer, yine de bu namazın bunların uyuduğu vakitte kılınanı şu anda kıldıklarından daha faziletlidir. Yani yaptıkları şeyi de aslında
pek de hoş görmüyor. Hoş yani. Görmüyor.
Ama hadi diyor yine de olsun yani. Şimdi bakınız, rivayetler bunlar. Şimdi bir ibadetten bahsediyoruz bakınız. Yani herhangi bir medeni hukukla alakalı, ceza hukukuyla alakalı bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani evet, burada bir yanlış anlaşılma olabilir, ihtilaf olabilir, şu olabilir, bu, Allah affetsin inşallah diyebileceğimiz bir meseleden bahsetmiyoruz. Bir ibadetten bahsediyoruz. Bu öyle bir ibadet ki Allah bunu unutmuş. Kitabını almayı. Resulullah bunun adını hiç anmamış. Kılmamış, tavsiye etmemiş, ondan sonra gelenler bu işi yapmamış ve bugün bu ibadet sünneti müekkede olarak, bakınız işte şu an yine göstereyim. Bu Türkiye Diyanet Vakfı'na ait İslam Ansiklopedisi'nde teravih maddesi, ama bu maddenin temeli fıkıh kitaplarındaki bilgiler. Yani bütün külliyat, literatür bu namazın, yani Allah'ın emretmediği, Resulullah'ın kılmadığı bir namazın sünneti müekkede olduğunu.
Bu Resulullah'a yapılan iftira değil mi?
Ve bugün insanlar gerçekten öyle yani, sabah namazını kılmayan, öğle namazını, ikindiyi, akşamı, yatsıyı kılmayan insanlar, biraz da tırnak içerisinde söylüyorum, muhabbet olsun diye camileri doldurdukları bir namaz. İşte yani şurada hep itiraz
ya
şu geliyor.
Ya muhabbet olsun diye yapmıyorlar ki. Gündüzü sayayım, gecesi kayım olduğun zaman zaten günahlar yiyor. Adam yatsı namazına gitmiyor ki, teravihe gidiyor. Teravihe giderken de kim daha çabuk kıldırıyor ona bak. Yarım saat yolda gidiyor, kısa kısa kıldıracak imam arıyor yani.
Şimdi hocam burada, burada hep yani. Şu söyleniyor. Ya kardeşim bunda ne kötülük var? İnsanlar namaz kılıyor, sen bundan niye rahatsız oluyorsun? Kılsın. İşte bizim buna karar verme yetkimiz yok. Bu hadsizlik olur. Allah'ın dininde ibadetlerin ne olduğunu, nelerin ne zaman ne şekilde yapılacağını, ya şu da olsa daha iyi olur deme gibi bir hakkımız yok. Bu defa insanlar Ramazan'da bu işlerle uğraşıyor. Ya şu Ramazan bitse de artık kurtulsak, 11 ay rahatlasak diye, ya bütün dengeleri, ya bir şey yanlışsa dengeleri bozuyor.
Evet.
Dolayısıyla bir şey ya vardır ya yoktur. Hele bu ibadetse burada artık ya iyisi, şöyle olsa iyi olur, böyle olsa denilemez. İşte teravih namazı da maalesef bizim en büyük sıkıntılı konularımızdan birisi Ramazan'da.
Şimdi bak bu az önce söyledin de
o
bir...
Fatih Hocam orada bir yere bakarak okuyordunuz ondan. Neydi acaba?
Kopya çekerek değil mi?
Kitap ve Hikmet dergimiz dün çıktı, 21. sayısı. Güzel de oldu çünkü Ramazan'la ilgili konular var. Birkaç gün sonra da Ramazan'a ulaşacağız. Hakikaten çok dolu, dop dolu bir dergi. Benim de size özetlemeye çalıştığım, dilim döndüğünce, Yahya hocamın sağ olsun bu konuyla ilgili makalesi. Makalenin ismi de Teravih Namazı Sünneti Müekkede Midir? Şeklinde bir şey. Detaylarını akıcı bir şekilde buradan görebilirsiniz. Şimdi, yerine getirdim herhalde.
Şimdi sen az önce bir şey dedin ya, Ramazan bitse diye falan şey yapıyorlar. Bizim Erzurum'da bir köyde şimdi bayram ertesi gün bayram şey yapıyorlar, çeşme başında iki kadın konuşuyor, birisi diyor ki Ramazan gitti, acaba bizden memnun gitti mi falan, böyle bir ağlayarak şey yapıyor. Öbür kadın diyor ki vallahi diyor, dün akşam hoca söyledi, biz Ramazan'ı yanlış tutmuşuz, yarın başlayacakmış. Demiş ki vallahi da tutmam billah da. Tutmam demiş. Hani sen ağlıyordun? Çünkü hakikaten bir acayip hallere getiriyoruz biz bu ibadetleri. Allah yardımcımız olsun. Şimdi gelelim imsak meselesine. Şimdi biliyorsunuz sosyal medyada da bir takım yerlerde de duyacaksınız. Zaten şimdiden başlıyorlar. İşte Ramazan geldi.
Şimdiye kadar neredeydiniz?
Şimdiye kadar neredeydiniz? Ramazan'da çıkıyorsunuz ortaya falan. Bir de daha önemli konularımız var. Ya namaz ve zekat dinin en temel emirleridir. Ondan daha önemli hangi konumuz var? Bir. İki. Ey bunu söyleyen yetkililer, bugüne kadar hangi problemi hallettiniz de hangi yüzde konuşuyorsunuz? Mesela Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bugün uyguladığı imsak ve yatsı namazı şeyi Kur'an'a kesin kes aykırıdır. Mesela imsak diyelim. Şimdi imsaktan bahsediliyor. Yatsıyı katmayalım. Ama katalım, çünkü her gün yatsı namazını vaktinin dışında kıldırıyorlar. Kur'an'a kesin kes aykırıdır. Resulullah'ın uygulamasına kesin kes aykırıdır. Astronomi bilimine kesin kes aykırıdır. Yani doğru olma ihtimali sıfırdır. Sadece yatsı namazını mezhep imamlarının büyüklerinden sonra o mezhebe mal edilen bir takım rivayetlerle savunmaya çalışabilirler. Onun da hiçbir ilmi dayanağı yoktur. Şimdi şeyde oruca başlama vaktini Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kesin olarak şey yapar. Bak bunu sen al. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir 2017'de daha yeni yayınlamış olduğu bir Kur'an-ı Kerim meali var. Elime 3-4 gün önce geçti. Bir arkadaşımıza vermiş, hediye etmişler. Bir müftü hediye etmiş. O da bana getirdi. Bir de bundan önceki yine Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı meal.
2006 baskısı.
O da 2006 baskısı. Şimdi onlardan okuyacağız. Allah-u Teala şeyde, ayet-i kerimede oruca ne zaman başlamamız gerektiğini çok açık ve net olarak bildiriyor. Bakara suresi 187. ayette. Şimdi şöyle düşünün kendinizi. Evinizde sahur yemeğinizi yiyorsunuz. Bu yemeği ne zamana kadar yiyeceğim? Öyle gözlem için Beynam ormanlarına falan çıkmıyorsunuz. Gerçi Diyanet İşleri Başkanlığı biz Beynam ormanlarında gözlem yaptık demişti. Biz de geçen sene gittik oraya. Hilal TV'den canlı olarak da yayınladık. Diyaneti çağırdık. Kimse gelmedi. Gelin bakalım siz burada gözlediniz diyorsunuz. Bakalım görebiliyor musunuz? Zaten bilimsel olarak görülme imkanı sıfır. Onu da gayet iyi biliyorlar. Gayet iyi biliyorlar. Şimdi dolayısıyla ene hayrun mih diyerek biz daha hayırlı, biz işte diyanetiz, biz devletiz diyerek işi götürmeye çalışıyor. Tamam, önemli değil. Yani biz kendimiz ortaya koymak için değil, Allah'ın dinini ortaya koymak için konuşuyoruz. Elbette herkesin günah işleme hürriyeti var, herkesin cehenneme gitme hürriyeti var. Biz engel olacak değiliz buna, gücümüz yetmez. Şimdi ayeti kerimede Allah-u Teala diyor ki, Bakara 187. ayetinde وَكُلُوا وَشْرَبُوا. Yani şimdi ben burada yemeği koymuşum, yiyip içiyorum. Şeyde pencerede ufka bakıyor. Yiyin için diyor. Hatta yetebeyyene lekum. Size göre açık bir şekilde ortaya çıkın. Size göre derken kim bu? Yiyen içen kişi değil mi? Yiyen içen. Sahur yemeğini yiyor. Yiyen içen kişi. Size göre hatta yetebeyyene lekum el haytul ebyad. Beyaz çizgi size göre net bir şekilde ortaya çıkıncaya kadar. Minel haytul ebyad, siyah çizgiden. Yani o ufukta sabahleyin ilk önce bir şey olarak kubbemsi bir beyazlık. Önce şey Allah-u Teala'nın ayet-i kerimede de belirttiği gibi yıldızlar geri döndüğü zaman, yani güneş ışınları ufkumuza ilk gelmeye başladığı zaman sönük ışıklı yıldızlar gözükmemeye başlar. O saatte artık astronomlar yıldız gözlemini bırakırlar. Artık yıldızlar istedikleri gibi gözlemlenemediği için yıldız gözlemini bırakırlar ve tangeri ağarmaya başlar. Ama ışık göremezsiniz. Görebildiğiniz yıldızların, sönük yıldızların kaybolmaya başlamasıdır doğu ufkunda. Bir müddet sonra orada bir ışık ortaya çıkar. Sonra böyle bir kubbemsi, ufku tümüyle saran kubbemsi bir ışık meydana gelir. O ışık seher vaktidir. Tangeri ağarmaya başlamıştır. Seher vakti sahur vaktidir. Sahur yemeği yenir. O saatte vücut uyanır. Ondan önceki vakte gasak vakti der Kur'an-ı Kerim. Gasak vaktini istersen sen o şeyden İsra 78'den Diyanet mealinden oku. Gasak ne zamana kadar?
78. ayet İsra suresi. Güneşin zevalinden, yani öğle vaktinde batıya kaymasından gecenin karanlığına kadar belli vakitlerde namazı kıl.
Bak, gecenin gasak ile gasakil leyl diyor.
Gecenin karanlığına gasak,
karanlık diye tercüme etmiş. Bizim bulunduğumuz bölgeler için doğru. Karanlık doğru. Kutup bölgeleri için karanlık değil. Şeydir, soğuğun başladığı, yani çünkü güneş ışınları gelmeyince günden soğuk vakti olur. Dünyanın her yerinde öyle. Işınlar ufkunuza artık gelmediği için akşam. Şimdi Allah öyle bir kelime kullanmış ki gasak olarak dünyanın her yerinde her gün gözlemleyebilirsiniz onu. Yani güneşin hiç batmadığı yerde soğuk olarak algılarsınız. Battığı yerlerde de karanlık olarak aydın algılarsınız. Allah karanlık kelimesini kullanmamış. Niye kullanmamış? Çünkü İsra suresinin 12. ayetinde gecenin işaretini kaldırdığını bize bildiriyor. Diyor ki Estağfirullah ve cealnel leyle ve nehara ayeteyn. Gece ile gündüzü iki ayet, iki işaret kıldık. Femahavna ayetel leyl, gecenin işaretini arkasından sildik. Çünkü o dünyanın bir 23 derece 27 dakikalık eğim hareketi belli bölgelerde, belli zamanlarda şeyin gecenin bizim bildiğimiz gibi karanlık olmasını engelliyor. Onun için Allah geceyi, gecenin karanlık olma şartını kaldırdık diyor. Geceyi karanlık beklemeyin. İşte bizim bu bölgelerimizde gece karanlık olur ama kutupta yazın beyaz geceler dedikleri onların aydınlık geceler olur ama gecenin sakinliği, işte gasak dediği bu şey, yani geceyle ilgili bütün özellikler ortaya çıkar. İzleyicilerimiz eğer ayrıntılı bilgi isterlerse şeyde bulurlar bizim sitemizde. Güneşin batışı nasıl belli olur? Hayvanların hareketinden anlarsınız. Güneş orada, ufukta güneşi görürsünüz ama önüne bir perde çekilmiş gibi yani olur. O perdeden dolayı artık biraz önceki gibi ışık vermez. Hava soğumaya başlar hafif hafif. Bir müddet sonra iyice soğuduğu zaman gasakulleyl başlar. Artık o saatte bakarsınız ki bütün hayvanlar yuvalarına çekilmiş. Bazı yırtıcı hayvanlar dışındakiler ve işte o saatten itibaren biliyorsunuz işte şey ağaçlarda karbondioksit neşreder. İnsanlar evlerine çekilirler, hayvanlar çekilirler, kendilerini korurlar. Felak suresinde de Allahü Teala ve min şerri gâsikin izâ vakab, gelip işte çöktüğü zaman gâsikin, yani o vaktin şerrinden de Allah'a sığınırım diye bize şey yapmıştır. Çünkü o vakit vücudun dinlenme vaktidir. Yatsının sonu, yani güneş ışınlarının bittiği vakit, havanın karardığı dediği doğru. Şimdi havanın kararacağı vakte kadar bizim bölgelerimiz için, işte o bölgelerde de tüm hayvanların şeyine çekilip havanın en soğuk vaktine kadar yastığı kılıp bitireceksiniz. Yastığı kıldıktan sonra evinize gidecek. Yatacaksınız, dinleneceksiniz. Ve bizim bu karanlık olan bölgelerde öyle zamanda yastığı kılıp bitirmeniz lazım ki yastığı bitirdikten sonra evinize giderken az da olsa yollarda aydınlık olsun. Tamam. Şimdi işte seher vakti de sabahleyin bu şeyin bittiği andır. Gasekulleyl'in bitip yani güneş ışınlarının ufkumuza gelmeye başladığı, hafif hafif havanın değişmeye başladığı, tabiatın uyanmaya başladığı, bizim vücudumuzun uyanmaya başladığı, şöyle işte Ramazan'da dikkat edin, vücudunuzdaki ısınmayla bunu siz de hissedersiniz. O ısınmayla vücudunuz hormon şey yapar ve yemek yeme ihtiyacı duyarsınız. O zaman az yiyeceğiniz herhangi bir şey akşama kadar sizi idare ettirir. İzmir'de bir doktor arkadaşımız Hakan Ertok bu konuda araştırmalar yapmıştı. Araştırmalarıyla o saatte vücudun hormon salgılamasını şey yaptıktan sonra oruca başlamanın tıp açısından ne kadar önemli olduğunu tespitten sonra bana şunu söyledi. Ya hocam dedi, ben şimdiye kadar hastalarıma oruç tutmayın derdim. Şimdi bu hani çünkü Diyanet'in takvimine göre gasekul leyl de Allah'ın onun şerrinden Allah'a sığınırım dediği vakitte bizi oruca başlatıyorlar. O vakitte yemek yediğiniz zaman vücut rahatsız oluyor. Ağzınız bir acayip oluyor. Sabah akşama kadar sıkıntı çekiyorsunuz. Dedi ki ya ben şey yapmayayım şimdi dedi. Özellikle mutlaka oruç tutun diyorum. Çünkü vücudun uyandığı vakitte sahur yemeği yeniyor. Önceki günahlarım ne olacak dedim. Bu sen bilerek yapmadın ki. Bir de bu Ramazan'da Amerika'da bir tıp merkezi karar almış. Onun ismi de vardı ama şu anda aklıma gelmedi. Bir tıp merkezi karar almış. Oruçtan hastalar üzerinde bu Ramazan'da çok ayrıntılı bir çalışma yapacağız dediler. Bize şey yaptılar. Bu konuda dediler en doğru çalışma yapan kuruluş sizsiniz. Lütfen bize Ramazan imsakiyesini gönderin dediler. Biz ona göre hastalarımızı oruç tutturacağız ve ona göre hastalarımızda çok ayrıntılı bir inceleme yapmak istiyoruz. Büyük bir ekip kurduk dediler. İnşallah bayramdan sonra onun da sonuçlarını alır sizlerle paylaşırız. Şimdi Allah-u Teala, yani yassı şey başladı, kasakulleyl, o seher vakti, yani tabiatın ve vücudumuz ulaştığı, uyanmaya başladığı vakitten itibaren şey yapacağız. Sahur yemeği yemeye başlayacağız. Zaten sahur yemeği Arap örfünde sabahleyin erken yenen yemektir. Şimdi siz çiftçilik yapanlar çok iyi bilir. Sabahleyin kalkarsınız, kahvaltınızı yapar. Kahvaltıdan sonra namazını kılar. Ondan sonra gidersiniz, tarlanıza gittiğiniz zaman daha güneş doğmamış olur. Yani o sabah kahvaltısı aslında sahur yemeği, sabahın kahvaltısıdır da aslında yani. Şimdi Resulullah Allahü Teala orada bize diyor ki ve kulu ve şirabu. Biz şimdi önümüzde yemek var. Yemeği yiyoruz. Ufka da bakıyoruz şeyimiz diyelim bulunduğumuz yerden balkondan ya da işte pencereden ufka bakıyoruz. Hatta yetebeyyene lekumul haytul ebyad. O beyaz çizgi. Yani o ufuktaki o ufku tümüyle kapatan ışık aşağıda karışıktır. Siyah, beyaz, kırmızı karışık ışıklar vardır. Ama bir noktaya gelir ki o beyazlık ufuk boyunca uzanan tek çizgi gibi olur. Aşağıdaki kara parçasının karanlığı da siyah bir çizgi gibi olur ufuk boyunca. Onlar birbirinden net olarak ayrılıncaya kadar diyor. Allah orada kırmızılığı ayrıca söylemiyor. Çünkü her yerde o kırmızı çizgiyi göremeyebilirsiniz. Ufuk şartları çok uygun olacak. Mesela siz dağın dibindeyseniz, güneş de dağın arkasından doğuyorsa onu ancak siyah beyaz çizgi şeklinde görebilirsiniz. Mesela bizim köyümüz de iki taraf yüksek kayalıklarla şeydir. İkindi olmadan güneş kaybolur gider. Ama güneşin batmadığını karşı taraftaki aydınlıkla anlayabilirsiniz. İşte şimdi Allah-u Teala bunu söylüyor. Bu tartışmalar arkadaşlar çok eskidir. Bakın şimdi şurada bir şey var. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın nereye koymuştum az önce?
Şu mu hocam?
Ha o tamam. Ha ver. Tamam. Şimdi 1988'de şey yaptığı
30 yıl
önce. Evet. Kaç yıl diyor? 30?
Ha. 18'deyiz.
O kadar olmuş mu ya? O demek ki o zaman ben daha gençmişim yani.
Biraz daha.
Şimdi 1988'de Ankara'da bir toplantı yapıldı. Önce şunu söyleyeyim. Şimdi bizim fıkıh kitaplarımızda bakın Resulullah'ın anlattığını şey yaparsak Resulullah'ın anlattığıyla Resulullah şimdi şu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınlamış olduğu Tecrid-i Sarih'te Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mesela burada şöyle bir şey diyor. Diyor ki biz sabah namazını her birimiz yanında oturanı tanıyacak aydınlık olduğu zaman kılardık. Mescitte lamba yanıyor muydu Resulullah'ın mescidi? Yok. Pencereden gelen ışık yandakini tanıyacak kadar. Yani o zamana kadar yemek yemeye devam edeceksiniz. Tamam mı? Ondan sonra ve şurada şey var. Yine mesela birisi diyor ki evimde sahur ederdim. Sabah namazını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birlikte kılmaya yetişebilmek için evimden çıkmakta acele ederdim. Yetişeyim diye. Şimdi gidince yollar aydınlık zaten. Evet. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de yine buradaki şeyde Tecrid-i Sarih'te şey yapıyor, böyle yapıyor. Diyor ki böyle yukarıya doğru olan ışık sizi aldatmasın diyor. O ışıkta yemeye içmeye devam edin. Böyle sonra iki parmağını böyle üst üste getiriyor siyah ve beyaz çizgileri. Ufukta böyle uzamaya başladığı zaman. O da burada anlatılıyor. Şimdi bütün bunlar ayet ve hadislere baktığımız zaman herhangi bir problem yok. Ama maalesef fıkıh kitaplarına baktığımız zaman bakın şurası Ömer Nasuhi Bilmen'in Büyük İslam İlmihali. Şimdi sabahleyin iki tane fecir olur. Doğu tarafta. İşte birisi az önce dediğim gibi sönük ışıkların kaybolmaya başlamasıyla yukarıdan aşağıya doğru böyle bir kubbemsi bir ışığın yayılmasıyla ortaya çıkar. Diyor ki birinci fecir gökte iki tarafı karanlık müstatil bir hat şeklinde beliren bir beyazlıktan ibarettir. Bak müstatil yukarıya doğru çıkan Ne anlarsın Fatih bundan? Bak Ömer nasıl bilmeyen. Gökte iki tarafı karanlık, müstakil bir hat şeklinde beliren bir beyazlık. Bir minare gibi değil mi ufuktan?
Dikey.
Dikey. Yani şimdi ben İstanbul Müftülüğü'ne 1976'da görev alınca, şimdi bütün fıkıh kitaplarında böyle yazıyor. Ya ben baktım yani vatandaşların soruları falan, sabah namazından 2-3 saat önce evden çıkardım. O zaman müftü yardımcısı olduğumuz için minareleri de açtırabiliyordu. Açın şu minareyi, çıkacağım tepesine dedim. Bugünkü gibi değil. Şimdi selam bile vermiyorlar yani. Yani bize selam vermeyi günah-ı kebairden sayıyor din görevlilerinin büyük bir bölümü. Şimdi çıkardım. Minarelerden bakarım. Hiç o uzanan çizgiyi hiçbir yerde göremiyorum. Allah Allah, sahilde giderim göremem. Trakya'ya gittim. Ya hiçbir yerde göremiyorum. Bu nasıl bir şey? Ama bunlar bizi Kur'an-ı Kerim'e yöneldi. O zaman bizim aklımızda Kur'an yoktu ki. Bizim ulema Kur'an'a aykırı hiçbir şey yapamaz. Haşa. Neyse sonra bu yanlışlıkları tespit etmek nasip oldu. Ankara'ya bildirdik. O zaman hiçbir şeyimiz yok. Her zaman hayırla yad ederim. Tayyar Altıkulaş'tan Allah razı olsun. Bunu ciddiyetle ele aldı. İşte şurada şey yazısı var. 1983 de şey 82'de şey yaptılar. Bu konuda bir düzeltme yaptılar. Şöyle ettiler bakın. Bana hitaben gönderilen yazı. Kaç tarihli? 21 Aralık 1988. Doçent Doktor Abdülaziz Bayındır. İstanbul eğitim uzmanı bana hitaben. Devletin yazışma kuralında göstereceğim. Devletin yazışma kuralında İstanbul Müftülüğü'ne yazılması lazım bu yazı, tamam mı? Ama ben dedim ki onlara, beni çağırdılar. Dedim ki ben şimdi Ankara'ya sizin memurunuz olarak gelmem dedim. Beni dedim, o zaman İslami İlmi Araştırma Fakültesi Genel Sekreterliğini yapıyorum. Yani ilmi, her ay ilmi toplantılar yapıyoruz Türkiye çapında. İSAV Genel Sekreteri olarak çağırın dedim. Doğru doğru da benim adıma bana hitaben yazı geldi. Şimdi burada şu yazıyor, diyor ki 1980 yılı yurt içi Diyanet takviminde temkin müddetleri asgariye indirilmiş ve namaz vakitleri gerçek sınırlarına daha da yaklaştırılmıştır. Ne demek bu?
Ya yine de tam olmamış.
Tam olmadı. Bu Diyanet'in resmi yaz. Tamam mı? Ondan sonra beni çağırmışlar işte 17 Ocak Salı günü saat 10'da başkanlığımızda Din İşleri Yüksek Kurulu toplantı salonunda namaz vakitleri kuşa yapılacak. Şimdi namaz vakitleri için toplantı yapıldığı zaman bakın şuraya da dikkat edin. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı bir tarafta, ben bir taraftayım. Resmi yazı. Bak Diyanet'in resmi yazısı bu. Yani Diyanet İşleri Başkanı bir tarafta, ben bir taraftayım. Ben İslami İlmi Araştırma Vakfı'nı temsil ediyorum. Şimdi burada onların görevlisiyim ama tabii dediğim gibi baştan dedim ki ben gelmem, bana görevli şey yaparsınız, öyle şu şartlarda çağırırsanız gelirim, çağırdılar. Şimdi burada diyor ki işte o gene olayı anlatıyor, bu konuda tartışmalar oldu diyor. Fecir ve Şafak olaylarının gerçek zamanlarının tahkiki maksadıyla daha önce başlatılmış bulunan gözlemlerin bu konuda tatminkar sonuç alınıncaya kadar sürdürülmesine. O da bizim teklifimiz de oldu. Ben gittim oraya, siz sabah namazını başlatıyorsunuz, neye göre başlıyorsunuz? Arif Çöklü vardı, emekli albay, o yapardı şeyi. Bana bir şeyler söyledi. Efendim zodyak ışınları falan çıkardım ben de bir İngilizce yazı. Baktım o da aynı yazıyı almış. Oku bakayım dedim burada. Zodyak ışınlarının fecirle ne alakası var? O zaman susmak zorunda kaldı. Onlara aynen şunu söyledim. Son derece nazikçe, biliyorsunuz ben hiç böyle sert konuşmayı sevmem. Dedim ki siz 1982'de bir düzeltme yaptınız ama bilmeden yaptınız. Bunu bilerek yapmadınız. Fakat doğru yaptınız, hiç olmazsa birazcık düzelme olmuştu. Orada onlara yaptıklarının yanlış olduğunu ispatladım. Ve bu karar alındı. Burada şu var bak, bu gözlemlerin Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonu'nda İslami Araştırma Vakfı ile teknik ve dini sahada uzman kişilerin, bak Diyanet İşleri Başkanı İslami Araştırma Vakfı, Başkanlığı İslami Araştırma Vakfı. Şimdi burada benim adıma ne yazıyor? Oku bakalım, bak benim adıma. Bir de o da katılan isimlere bak ki bugünkülerden herhangi birisi var mı?
Evet, doçent doktor Abdülaziz Bayındır, İSAV Genel Sekreteri.
İslami İlimler Araştırma Vakfı Genel Sekreteri. Diyanet ve İslami İlimler Araştırma Vakfı. Oradaki isimlerden herhangi birisi bugün var mı?
İrfan bak Yücel.
Hiçbir tanesi İsmet yok.
Ersöz, Hamdi Mert.
Neyse şimdi.
Hayri Kırbaşoğlu hoca var.
Hayri Kırbaşoğlu ilahiyatta. İlahiyatta hoca. O zaman şimdi müşavirdi yani.
Diyanette.
İlahiyatta. Ama evet, Diyanette kimse yok. Şimdi bakın. Şimdi bugün Diyanet İşleri Başkanlığı bilime %100 aykırı bir şekilde hareket ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı diyor ki, Fecr-i Kazip diyor, zodyak ışınlarıyla oluşur diyor. Fecr-i Kazip, zodyak ışını ne demek biliyor musun? Zodyak, o burçlardan gelen ışıklar demek oluyor. Evet, zodyak burçlardan gelen ışıklar demek oluyor. Burçlardan gelen ışıklar, yani yıldızlardan gelen ışıklar çok zayıftır. Ve burada şeye dayanıyorlar, Ahmet Muhtar Paşa'ya dayanıyorlar. Oradaki Ahmet Muhtar Paşa'nın İslam alemine attığı büyük kazığı kendi kitabından size okuyacağım. İslam alemine attığı büyük kazığı. Bakın. Ahmet Muhtar Paşa diyor ki bu Riyazul Muhtar adlı kitabının 320. sayfasında diyor ki Subh-ı Kazib'in arzı 30 dereceden ziyade olan mahallelerde gayri mahsus idügi. Yani Fecr-i Kazib 30 derece enlemin kuzeyinde gözükmez diyor. 30 derece enlem Kahire. Türkiye 30 derece enlemin güneyinde mi kuzeyinde mi? Kuzeyinde. Kaç derece enlemdeyiz?
36-42.
Türkiye'de gözükmez diyor. Bakın. Fecr-i Kazip gözükmez diyor. Aynı kitapta ne diyor? 68. sayfasında diyor ki Subh-ı Kazip'in Küsub-ı Kazip denilen Ziya-i Meskûr'un Ziya-i Muntakî'den başkası, Muntakî dediği yani şey kuşağı manası, kuşak anlamına geliyor. Yıldız kuşağından gelen ışıktan başka bir şey olmadı. Buna zodyak ışınları deniyor bugün. Başka bir şey olmadığını çok dikkat edin. İlk defa, dünyada ilk defa Avrupa ulemasından haber veren, bunu bildiren hala İngiltere Hariciyesi'nde, Dışişleri Bakanlığı'nda Elsine-i Şarkiye baş tercümanlığında müstakdem, yani Doğu dilleri de çalışan Red House. Red House sözlüğü var değil mi Türkçe? Red House namzat olup Muma ile vaktiyle der saadet İngiliz sefaretkhanesinde, İngiliz elçiliği sefaretkhanesi de Boğaz'dadır. Sefaretkhanesinde memurken bir gün vakti seherde müezzinle beraber Büyükdere Camii minaresine çıkarak gözlemlemiştir.
Kahire'yi görmüş.
Yahu kardeşim, yahu Büyükdere Camisi'nin zaten küçücük bir cami. Büyükdere'nin adı büyük de camisi küçük. Sonra karşısında var şey, koskoca Boğaz'ın tepeleri var. Oraya çıkıyor. 30 derece enlemin kuzeyinde gözükmez. İlk defa bunu tespit eden de Büyükdere minaresine çıkan Red House'mış.
Allah razı olsun.
Lan sizin ne işiniz var? Sonra Bu toplantıya çağırdılar ya, çağırmadan önce ben gittim. Boğaziçi Rasathanesi'ne gittim. Oradaki yetkililerle görüştüm. O zaman tabii fetva kurulu başkanı olduğumuz için herkes böyle tepede şey yapıp karşılıyor. Şimdiki gibi değil. Şimdi gittim onlarla, niye dayanıyorsunuz? İşte efendim bu Ahmet Muhtar Paşa zodyak ışınları. Ya dedim bunun hiçbir gözlemi var. Rasathaneyi kuran da Fatin Hoca var. Fatin Hoca İstanbul'dan gözükmez diye hiç rasat yapmamış. Ulan daha niye kurdun rasathaneyi? Ya Kur'an-ı Kerim, Resulullah her gün iki tane doğuş, iki tane batıştan bahsediyor. Dolayısıyla bu yeni değil bu problem. Bakın ondan sonra biz karar aldık. 3 yıl Türkiye'nin her tarafında gözlemler yaptık. bu gözlemlerle her şey. Şimdi bir de Diyanet İşleri Başkanlığı diyor ki, efendim biz beynam orbanlarında gözlemledik. Şimdi biraz sonra ekranınıza gelecek arkadaşlar. Hilal TV ile beraber Ankara'ya gittik. Onları gözlem yaptık dedikleri kuleye çıktık. Sizler de vardınız.
Ben yoktum.
Sen mi
yoktun? Ben vardım.
Sen vardın. Epeyce bir ekiple gittik. Orada onlara da dedik siz de gelin, resmi yazı yazdık. Gelin bakalım. Çıktık oraya. Evet, o şeye ekrana getirebilecek misiniz arkadaşlar o şeyi? Onu gözlerinizde bizzat görebiliyorsunuz. Hiçbir ilgisi yok. Oraya kendileri gelmediler. Bir de tutmuşlar ayeti kerimeye yanlış anlam vermişler. İstersen sen onu bir oku Yahya. Bakın Bakara suresinin 180. Şimdi Ahmet Muhtar Paşa çok büyük bir cinayet işlemiş değil mi? Peki bunların yaptıkları küçük bir cinayet mi? Oku bakalım ayete ne mana vermişler.
Evet, bu Bakara suresinin 187. ayetindeki Arapçası şu ifadenin: ve külü veşrabu hatta yetebeyyene lekum el haytul ebedu minel haytul esvedi minel fecri. Onun tercümesi: şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye kadar yiyin için.
Bak lekum kelimesi yok.
Evet, yani burada hatta yetebeyyene lekum sizin için.
Yani size göre.
Evet, olması lazım.
Bunlar ne diyorlar? Biz yok. Diyorlar en gelişmiş aletlerle işte şunlar. Ya Resulullah'ın hangi aleti vardı? Tövbe estağfurullah. Ya gözünle mi bakacaksın? Çıplak gözle bakacaksın. Size göre diyor. Oruç yemek yiyen için. Peki şimdi en son daha yeni elimize geçmiş olan meal. Orada ne yapmışlar? Düzeltmişler. Bir oku bakalım.
Evet, bu teşekkür ederim. Başkanlığının meali fecrin beyaz ipi, siyah ipinden sizin için ayırt edilir hale gelinceye kadar yiyin için.
Bak sizin için ayırt edilir. İyi gene evet. Bir gelişme.
Ümmetin işte güzel şeyler de oluyor.
Güzel şeyler de oluyor yani. İnşallah şey yaparlar. Bu Ramazan'da inşallah insanlara gece vaktinde oruca başlatıp da hasta etmezler. Birçok hasta bana geldi. Mesela bir şeker hastaları, Allah razı olsun, bu takvime uyduk, iyileştik dediler. Şimdi burada ben 45 derece enlemin kuzeyinde yaşayan dostlarımız için de bir duyuru yapmak istiyorum. Geçen seneden beri arkadaşlarımız hesaplar üzerinde yeniden çalışmalar yapıyorlardı. Geçen sene bir hata olmuştu, onlar bilirler. Biliyorsunuz bu hesapları yapan arkadaşlarımız kendi işlerini yaptıktan sonra arta kalan vakitlerini buna ayırıyorlar. İnşallah vakfımızın imkanları genişler. Bunların hepsini kendimiz yaptırırız. Şimdi bu son şeklini yayınladılar ama Android yayınlandı, web sitesi yayınlandı ama iPhone telefonları olanlar lütfen iPhone'dan bakmasınlar. 45 derecenin mi kuzeyindekiler için söylüyorum. Onlar webden baksınlar namaz vakitlerine. Çünkü onun programını henüz yapamadılar. Eğer yapabilirlerse onu da şey yaparlar. Buradan onu özellikle ilan ediyorum. Neticeye gelelim. Bir kere kesinlikle yatsı namazını Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dediği vakitte kılarsanız namazınız kesinlikle olmaz. Bakın bu Diyanet'in de mealinde açıkça belirtiliyor. Bunu çok iyi bilin. O vakitte yatsı namazı kılınmaz. Ezanı okumaya başladıkları vakit yatsı namazı vakti içinde de namaza başladıkları vakit dışa çıkıyor. Ondan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'nın imsak diye ilan ettiği saatte sabah namazını kılarsanız asla olmaz. Bunu çok iyi bilin. Ama bizim ilan ettiğimiz vakitlerde gönül hoşluğuyla şey yapabilirsiniz. İşte bakın 1976'dan bugüne kadar durmadan çalıştık. Tarih fıkıh kitaplarındaki yanlışlar, şunlar bunlar hepsiyle İşte ilim adam şeyde bilimsel gibi gösterilen bir kısım yanlışlar şunlar. Ya Red House çıkıp bakıp görüyor. Ya kardeşim İngiltere Büyükelçiliğindeki Red House bakıyor, görüyorsa sen niye çıkıp bakmadın? Şeyde de vardı yani bu Ömer Nasuh Hoca'nın kitabında da vardı. Fatin Hoca işte İstanbul'da gözükmez diye şey rasat yapmadı diye. Şimdi bulamadım onu. Oradan da okuyacaktım. Ya rasathaneyi devlet sizin için kuruyor. Bir kere bir gözlem yapsanıza. Yok. Bu ne? Peki daha niye kuruldu rasathane? Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı efendim yeni bir gözlemevi kuruyoruz falan şey. Ya gözlemevi falan kurmayın kardeşim. Ne gözlemevi ya? Bu, yani namaz kılanlar gözlem için Antalya'ya mı gidecekler? Oruç tutanlar Antalya'ya mı gidecekler oruç tutmak için? İyi o zaman gözlem evinin üstünde bütün herkesin sahur yapabileceği bir saha da oluşturun. Uçaklar kaldırın şeyden. Dünyanın her tarafından gelsin orada gözlem sırasında şey yapsın. Bu ne demek ya? Yani gerçekten yani şey böyle aklın durduğu bir yer ya. Ondan sonra da Allah da şeyde yok efendim işte şey yapmayalım. Ya hangi problemi çözdünüz de bugün? Süleymaniye Vakfı'nın yaptığı çalışmaları bir kenara alın. Tüm dünyadaki İslam ilimler sahasında çalışanların çalışmalarını bir kenara alın. Tartın bakalım hangisi ağır geliyor. İnsan bir şey söylerken birazcık Allah'tan korkar ya. Neyse peki. Şimdi bu işi bitirdikten sonra Allah-u Teala hepimizin oruçlarını kabul eylesin. Allah yardımcımız olsun. Evet, Ramazan'da canlı yayın yapamayacağız. Cumartesi günleri çünkü televizyonun imkanları buna el vermiyor. Ama biz burada Fıtrat TV'den, internet üzerinde Fıtrat TV'den, Facebook sayfamızdan şeyimizi canlı yayınlarımıza devam ettireceğiz cumartesi günleri. Tekrar ediyorum, şu bizim Kitap ve Hikmet dergimiz de çıktı. İşte daha biraz önce elimize geçti. Burada da yani biz yazdığımız için değil, yani yüzümüz diye söylemiyorum, iyi yazılar var yani. Peki okumanızı tavsiye ederiz ve hepinize çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah razı olsun.